Kitabın adı Kraliçenin Soytarısı. Yazarı Philippa Gregory. Bahar 1555. 37. ayrım. Herkesi şaşırtarak ilk yumuşayan kraliçe oldu. Amansız kış yerini yağmurlu ilkbahara bıraktığında Elizabeth saraya çağrıldı. İtiraf etmesine gerek kalmadan ve ablasına tek bir kelime yazmamasına rağmen. Bana da mahiyetine katılmam emredildi. Prensesin kalbinin değiştiğini iletmem istenmedi ki bu zaten beklenen bir şey değildi. Elizabeth açısından bu onun istediği biçimde bir geri dönüş değildi. Saraya neredeyse bir mahkum gibi götürüldü. Kimse bizi fark etmesin diye sabahları erken, akşamları geç saatte yol aldık. Kimselere gülümseme ya da el sallama faslı olmadı. Şehrin etrafından dolaştık. Kraliçe Elizabeth'in Londra'nın ana yollarında görünmemesini emretmişti. Ama dar patikalarda at sürerken kalbimin dehşetle çarptığını hissedip atımı yolun ortasına sürdüm ve prensesi durdurdum. "Hadi yürü soytarı," dedi kaba bir tavırla. "Tekmele de yürüsün."
"Tanrım, bana yardım et! Tanrım, bana yardım et!" diye kekeledim.
"Ne oldu?" "Sir Henry Bedingfield'ın adamı benim kas katı kesildiğimi görünce atını döndürüp yanımıza geldi. "Hadi yürüyün," dedi kaba kaba. "Emirler hiç durmadan yol alın," diyor.
"Tanrım," dedim tekrar. Ağzımdan daha fazlası çıkmıyordu.
"Kız kutsal soytarı," dedi Elizabeth. "Belki de bir şeyler gördü." "Ben ona bir şeyleri gösteririm," dedi adam ve atımın yularını tutup hayvanı çekiştirdi. Elizabeth yanımıza geldi. "Baksana, kız kireç gibi bembeyaz ve titriyor," dedi. "Hena, ne oldu?" Elizabeth elini omuzuma dayamasa atımdan düşebilirdim. Asker dizini dizime yaslamış, semerimin üzerinde beni az da olsa desteklerken atımı çekiştirmeye devam ederek diğer tarafa yöneldi.
"Hena."
Elizabeth'in sesi çok uzaktan geliyordu. "Hasta mısın?"
"Duman," diyebildim. "Ateş."
Elizabeth şehre, işaret ettiğim yere doğru baktı. "Ben koku falan almıyorum," dedi. "Bu bir uyarı mı Hena? Yangın mı çıkacak?" Salak salak başımı iki yana salladım. Öyle dehşet içindeydim ki hiçbir şey söyleyemiyor. Ama sanki başka bir dünyadan bir çocuğun yatıştırılamayan bir acıyla miyavlar gibi ağladığını duyuyordum.
"Ateş," dedim alçak sesle. "Ateş."
"Ah, Smithfield ateşleri," dedi asker. "Kızın canını sıkan o olmalı. Onları diyorsun değil mi kız?" Elizabeth'in aniden soran bakışlarına karşılık açıklama yaptım. "Yeni kanunlar. Kafirler yakılarak idam ediliyor. Bugün Smithfield'da yakılıyorlar. Ben kokuyu alamıyorum ama senin ufaklık duydu. Sarsıldı herhalde." Ağır eliyle yatıştırmak için omuzuma hafifçe patlattı. "Haklısın," dedi. "Hoş değil."
"Yakılıyorlar mı?"
dedi Elizabeth.
"Kafirleri yakıyorlar mı? Yani protestanları. Londra'da. Bugün."
Öfkeden gözü dönmüştü ama asker etkilenmedi. Ona göre benimle Elizabeth arasında pek bir fark yoktu. Biri dehşetle salaklaşmış, diğeri öfkeden kudurmuş iki kadın. "Hah," dedi kısaca. "Yeni bir dünya. Tahtta yeni kraliçe, yanında yeni kraliyet. Kendilerine uyan yeni kanunlar. Yenilikleri kabullenen herkes tekrar eski inançlara geri döndü. Çok da akıllılık etti. Bence iyi bir şey. Tanrı'ya şükrederim. Kral Henry papayla bozuştuğundan beri havamız da bozuldu. Şansımız da. Ama artık papanın kuralları geri geldi. Yüce Tanrımız İngiltere'yi yeniden kutsayacak. Bir oğlumuz veliahtımız olacak ve güzel havalar geri dönecek." Elizabeth tek kelime etmedi. Belinden baharat kutusunu çıkarttı, elime döktü. Kuru portakal ve yonca kokusunu alabilmem için elimi burnuma kaldırdı. Koku burnumdaki yanık et kokusunu gidermedi. Hiçbir şey o anıyı hafızamdan silemezdi. Kazıklardakilerin haykırışlarını bile duyabiliyordum. Ailelerine alevleri körüklemeleri, daha çok tutuşturucu yığmaları için yalvarıyorlardı. Böylece kavrulan bedenlerinin kokusunu duya duya acı içinde yavaş yavaş değil, biraz daha çabuk öleceklerdi.
"Anne!"
diye hıçkırığıma boğuldum, ardından çenemi sıktım. Buz gibi bir sessizlik içinde Hampton Court'a yol aldık ve muhafızıyla gelen iki mahkum gibi karşılandık. Sanki bizi karşılamaya utanıyormuş gibi apar topar arka kapıdan içeri soktular. Ancak özel odalarının kapısı kapatılıp kilitlenir kilitlenmez Elizabeth dönüp soğuk ellerimi ellerine aldı. "Ben duman kokusu falan almadım. Kimse almadı. Asker sadece bugün yakılacaklarını biliyordu ama kokuyu duymuyordu," dedi. Yine bir şey söylemedim. "Görme yeteneğinde değil mi?" diye sordu merakla. Boğazımı temizledim. Gırtlağımdaki o garip kokuyu, insan eti kokusunu hatırladım. Elimle yüzümün isini temizledim ama elim tertemizdi. "Evet," diye itiraf ettim. "Bana bunların olacağını haber vermen için seni bana Tanrı gönderdi," dedi. "Bunu bana başkaları da söyleyebilirdi ama sen oradaydın. Yüzünde bütün dehşeti gördüm." Başımla onayladım. Ağzımdan istediği her lafı alabiliyordu. Gördüğünün benim kendi dehşetim, bir pazar günü, her pazar yaptıkları gibi ki diğer herkes için dini ve eğlenceli bir gelenek, bir gösteriydi, kendi annemi kazığa bağlamak üzere evden çıkardıklarında duyduğum dehşet, annemin ölümü, çocukluğumun sona erişi olduğunu biliyordum. Prenses Elizabeth pencereye gitti, diz çöktü ve yumuşacık başını ellerine aldı. "Yüce Tanrım, bana gördükleriyle bu elçiyi gönderdiğin için sana teşekkür ederim," dediğini duydum alçak sesle. "Anlıyorum. Bugün kaderimi anlıyorum. Daha önce hiç anlamadığım bir biçimde. Beni tahtıma çıkar ki sana ve insanlarıma olan görevlerimi yerine getirebileyim. Amin." Ben amin demedim. Duasına katılıp katılmadığımı görmek için etrafına bakınmasına rağmen. En ruhani anlarda bile Elizabeth asla yandaşlarını saymayı ihmal etmezdi. Ama ben annemin yanarak ölmesine izin veren o Tanrı'ya dua etmeyecektim. Meşalecilerin sesini dinleyen o Tanrı'ya dua edemezdim. Ne Tanrı'yı istiyordum ne de onun dinini. Tek istediğim saçımdaki, tenimdeki, burun deliklerimdeki kokudan arınmaktı. Yüzümdeki isi silmek istiyordum. Ayağa kalktı. "Bunu unutmayacağım," dedi uzatmadan. "Bana bugün yeni bir bakış açısı kazandırdın Hena. Daha önce de biliyordum ama bugün gözlerinde gördüm. Ben bu ülkenin kraliçesi olmalı ve bu dehşete bir son vermeliyim." Akşam yemekten evvel kraliçenin odalarına çağrıldım ve majestelerini kral ve sarayın yeni üyesi yeni gözdesiyle toplantıdayken buldum. Başpiskopos ve papalık elçisi Kardinal Reginald Paul'la. Adamı görmeden evvel kabul odasına girmiş bulundum. Görmüş olsam ışıktan içeri adımımı bile atmazdım. Hemen içgüdüsel olarak adamdan çok korktum. Keskin, insanı delip geçen gözleri vardı ki bu gözler günahkarlara da, azizlere de boyun eğmeden bakıyordu. İnançları yüzünden hayatı boyunca sürgün yaşamıştı ve tıpkı kendi inançlarına yapıldığı gibi herkesin gerçek dine dönüp dönmediğinin ateşle sınanması gerektiğinden hiç şüphesi yoktu. İçimden beni görürse bir saniyeliğine bile olsa kokumu hemen alacağını ve bir Marano, dönek bir Yahudi olduğumu hemen anlayacağını, kral, kraliçe ve kendisinin birlikte yeniden inşa ettikleri Katolik İngiltere'de beni en azından İspanya'ya ölümüme geri göndereceklerini ya da mümkünse İngiltere'de idam ettireceklerini düşündüm. İçeri girdiğimde bana döndü. Gözleri kayıtsız üzerimde dolaştı ama kraliçe masadan kalkıp beni karşılamak için ellerini uzattı. Ona koşup ayaklarının dibine diz çöktüm. "Majesteleri!" "Küçük soytarım," dedi şefkatle. Başımı kaldırıp ona baktım ve hemen hamileliğin getirdiği değişiklikleri fark ettim. Rengi iyiydi. Yanakları alal olmuştu. Yüzü dolgunlaşıp yuvarlaklaşmış, gözleri sağlıkla pırıl pırıl olmuştu. Karnının gurur dolu şişkinliğini korsesiyle bol kesim elbisesi ancak kısmen örtebiliyordu. İçimden büyüyen bebeğine yer açabilmek için her gün korsesinin iplerini biraz daha gevşet bağlatmak ne kadar gurur veriyordur kim bilir diye geçirdim. Göğüsleri de dolgunlaşmıştı. Bütün yüzü ve bedeni mutluluğunu ve doğurganlığını dışa vuruyordu. Elini kutsamak için başıma koyarken odadaki iki adama döndü. "Bu benim küçük sevgili soytarım, Hena. Kardeşimin ölümünden beri yanımda. Şu andaki sevincimi paylaşabilmek için benimle upuzun bir yol kat etti. Sadık ve sevecen bir kız. Onu özel bir görevle Elizabeth'e, o da Hena'yı seviyor, eşlik etmesi için göndermiştim." Bana döndü. "O da burada mı?" "Yeni geldi," dedim. Ayağa kalkmam için omuzuma dokundu.
İhtiyatla bacaklarımın üzerinde yükselirken adamlara baktım. Kraliyet, karısı gibi parlamıyordu. Sınırsız güce ve Alhambra'nın güneşli havasına alışkın bir adam olarak İngiliz siyasetiyle uğraşarak geçirdiği günler ve İngiltere'nin havası ona yaramamış gibi yorgun ve bezgin görünüyordu. Kardinal'in müthiş sofu görünümlü, ince, hoş bir yüzü vardı. Bıçak gibi keskin gözleri, gözlerimi, ağzımı, ardından uşak giysilerimi taradı. Bana bakar bakmaz bir süzüşte kafirliğimi, arzularımı ve kabullenmekte zorlanmama ödünç giysilerime rağmen kadınlığa adım atan bedenimi gördüğünü düşündüm. ''Kutsal bir soytarı mı?'' diye sordu duygusuz bir tonla. Başımı öne eğdim. ''Öyle diyorlar ekselansları.'' Utancımdan kıpkırmızı oldum. Ona İngiliz dilinde nasıl hitap edeceğimi bilmiyordum. Daha önce sarayda bir kardinalimiz yoktu. ''Görüntüler mi geliyor?'' diye sordu. ''Sesler mi duyuyorsun?'' Çok açıktı ki herhangi bir abartı mutlak bir şüpheyle karşılanacaktı. Bu adam tiyatroları yutacak tipte biri değildi. Nadiren dedim, hiç uzatmadan, aksanımın mümkün olduğunca İngiliz aksanına benzemesine özen göstererek. Ve ne yazık ki hiçbir zaman kendi isteğimle olmuyor. Benim kraliçe olacağımı gördü, dedi Mary ve erkek kardeşimin öleceğini bildi. İlk efendisinin dikkatini de Fleet sokakta bir melek görerek çekti. Kardinal gülümsedi. İnce asık suratı hemen aydınlandı. O an hem yakışıklı hem de çekici bir adam olduğunu fark ettim. ''Melek mi?'' dedi. ''Neye benziyordu? Melek olduğunu nereden bildin?'' ''Başka beylerle birlikteydi.'' dedim sıkıntıyla. ''Çok zor görebildim çünkü bembeyaz parlıyordu. Sonra kayboluverdi. Sadece bir an oradaydı, sonra yok oldu. Onun melek olduğunu diğerleri söyledi, ben değil.'' ''Ne mütevazı bir kahin!'' diye gülümsedi kardinal. ''Aksanına bakılırsa İspanyolsun.'' ''Babam İspanyol ama artık İngiltere'de yaşıyoruz.'' dedim temkinli. Kraliçeye doğru yarım adım yaklaştığımı fark edip anında olduğum yerde dondum. Kasılıp gerilmemeliydim. Bu adamlar korkunun kokusunu hemen alıverirdi. ''Ama kardinal benimle pek ilgilenmedi.'' Krala gülümsedim. ''Bize bir şeyler hakkında öğüt verebilir misin, kutsal soytarı? İngiltere'de nesillerdir uygulanmakta olan Tanrı'nın işleriyle meşgulüz. Ülkeyi yeniden kiliseye döndürüyoruz. Uzun zamandır kötü olanı iyiye çeviriyoruz. Meclis binasındaki insanların sesleri bile Tanrı tarafından yönlendiriliyor.'' Durakladım. Bunun cevap bekleyen bir sorudan ziyade dümdüz bir cümle olduğu çok açıktı. Ama kraliçe konuşmamı bekleyerek bana bakıyordu. ''Bence nezaketle yapılmalı.'' dedim. ''Ama tabii bu benim naçizane fikrim. Sadece keşke nezaketle yapılabilse diye düşünüyorum.'' ''Hızlı ve güçlü bir biçimde yapılmalı.'' dedi kraliçe. ''Ne kadar uzun sürerse o kadar şüphe uyandırır. Yüzlerce minik değişiklik yapılacağına bir kez ve temiz olsun.'' Her iki adam da ikna olmamış gibi ona baktı. ''Kimse ikna edebileceğinden fazla insanı suçlamamalı,'' dedi kocası, Avrupa'nın yarısının hakimi. Kraliçenin kocasının sesiyle birlikte eridiğini gördüm ama fikrini değiştirmedi. ''Bu insanlar dik kafalı,'' dedi. ''Seçme şansı tanındığında asla seçemezler. Beni zavallı Jane Grey'i idam etmeye zorladılar. O onlara seçme şansı vermişti ve seçemediler. Elmadan eriye koşan, her birinden bir lokma ısırıp her şeyi mahveden çocuklar gibiler.'' Kardinal krala dönüp başını salladı. ''Majesteleri haklı,'' dedi. ''Değişiklik üstüne değişiklik gördüler. İyisi mi bütün ülkeye yemin ettirmeli, bir kez ve işi bitirmeli. O zaman kafirliğin kökünü kurutup yok eder, ülkeye huzur getiririz. Hem de eski geleneklerle ve bir vuruşla.'' Kral düşünceli düşünceli baktı. ''Çabuk ve açıkça yapmalıyız ama aynı zamanda merhametle,'' dedi. Kraliçeye döndü. ''Kiliseye olan tutkunuzun farkındayım ve bunu takdir ediyorum. Ama insanlarınıza şefkatli bir anne olmalısınız. Zorlanmaktan ziyade ikna edilmeliler.'' Kraliçe şirin şirin elini şişkin göbeğinin üzerine koydu. ''Gerçekten şefkatli bir anne olmak istiyorum,'' dedi. Kral elini karısının elinin üzerine yasladı. Sanki korsenin üzerinden rahmindeki bebeklerinin kıpırtılarıyla tekmelerini hissedebilirlermiş gibi. ''Biliyorum,'' dedi. ''Bunu benden daha iyi kim bilebilir? Birlikte minik oğlumuza kutsal Katolik bir miras bırakacağız.
Böylece tahta geçtiğinde burada ve İspanya'da Hristiyan aleminin en büyük topraklarına ve dünyanın görüp göreceği en büyük barışa hükmederken bir değil, iki kez kutsanmış olacak. Bill Somers akşam yemeğinde şaklabanlık yapıyordu. Ben yerime geçerken bana göz kırptı. "Bunu izle," dedi. Cepkenenin manşetlerinden iki küçük top çıkardı. Bunları havaya attı. Ardından bir tane daha ekledi. Bir tane daha. Sonunda dört tane top havada uçuyordu. "Yetenek," dedim. "Ama komik değil," dedim. Karşılık olarak tamamıyla dikkati dağılmış gibi havadaki topları yok sayarak kavisli yüzünü bana döndü. Anında toplar etrafımıza indi. Masaların üzerinde sekti, maşrapaları devirdi, şaraplar her yere saçıldı. Kadınlar çığlıklar atarak elbiselerini kurtarmak için ayağa fırladı. Will, sebep olduğu kargaşaya şaşkınlıktan bön bön baka kaldı. İspanyol soyluları, İngiliz sarayında Mayıs şenliği gibi aniden gelişen kargaşaya gülerek haykırıyordu. Kraliçe elini beline koyarak gülümserken, "Will, dikkatli ol," diye bağırdı. Will ona dönüp burnu dizlerine değene dek eğildi. Ardından pırıl pırıl bir suratla doğruldu. "Suç benim değil, kutsal soytarınızın," dedi. "Dikkatimi dağıttı." "Öyle mi? Senin böyle bir kargaşa yaratacağını mı gördü?" "Hayır majesteleri," dedi şirin şirin. "Onun bir şey gördüğü falan yok. Onu tanıdığım günden beri sizin hizmetinizde ve ruhani bir kıza göre oldukça iştahlı olduğu bunca zamandır herhangi bir zillinin söyleyebileceklerinden öte bir şey dediğini duymuş değilim." Ben hem gülüyor hem de itiraz ediyordum. Kraliçe kahkahalarla gülüyor, kral espriyi anlamaya çabalayarak gülümsüyordu. "Bana bak Will," diye azarladı kraliçe. "Çocuğun görme yeteneği var, biliyorsun." "Görme yeteneği olabilir de konuşma yeteneği yok," dedi Will neşeyle. "Çünkü şimdiye dek duymaya değer bir şey söylemiş değil. Ama iştahı yerinde nazar değmesin, eğer onu yesin diye sarayda tutuyorsanız. Olağanüstü bir tüketici." "Will," diye haykırdım. "Tek kelime duymadım," diye üsteledi Will. "Sizin adamınız gibi işte. Sadece adı var." Bu, İspanyol gururunun kaldıramayacağı kadar ağır bir laftı. İngilizler espriye gürleyerek güldü ama İspanyollar şakayı kavrar kavramaz kaşlarını çattı ve kraliçenin gülümsemesi aniden yok oldu. "Yeter," dedi sertçe. Will bir baş selamı verdi. "Ama tıpkı kral gibi, kutsal soytarının benim gibi basit bir komik soytarının anlayamayacağı kadar yüce yetenekleri var," diye çevirdi hemen. "Öyle mi? Neymiş?" diye bağırdı biri. "Kral, kraliyetin en zarif hanımını mutlu ediyor. Bense sadece çabalıyorum," dedi Will, itinayla. "Kutsal soytarıysa kraliçeye kalbini getirdi, tıpkı kraliyet hazretlerinin yaptığı gibi." Kraliçe bu toparlamayı başıyla onayladı ve Will'e eliyle diğer kahyaların yanına geçip oturmasını işaret etti. Will yanımdan geçerken göz kırptı. "Komikti," dedi kararlı bir sesle. "İspanyolları sinirlendirdin," diye mırıldandım. "Bana da çamur attın." "Sarayı güldürdüm," diye savundu kendini. "Ben İngiliz sarayının İngiliz soytarısıyım. İspanyolları kızdırmak benim görevim. Sense zerre kadar önemli değilsin. Sen bir un tanesisin, evlat. Benim esprilerimin çarkında bir un tanesisin." "Sen de çok ufalıyorsun insanı," dedim, hala bozuk bozuk. "Tanrı gibi desene," dedi, belirgin bir tatminle. 37. ayrımın sonu, sayfa 375, devamı 38. ayrımda.